Ayrım 13, Casuslar Mücadelesi, John le Carré, sayfa 123. Masasının üzerinde beyaz çam ağacından yapılmış dev bir çuvaldıza benzeyen işaret değneği duruyordu ve değneğin üst kısmına avukat cübbelerinin kurdelelerine benzeyen bir kurdele geçirilmişti. Ayrıca Avery'nin masasında duran telefondan daha gelişmiş özelliklere sahip yeşil ve yeni bir telefon vardı. Telefonun üzerine bu telefonla gizlilik derecesi bulunan konuşmalar yapılamaz yazan bir ikaz etiketi yapıştırılmıştı. Haldane ve Leclerc belli bir süre boyunca harita üzerinde çalıştılar. Haldane kilise korosunda mezmurlar kitabını elinde taşıyan bir çocuk gibi gelen mesaj dosyasını elinde açık bir şekilde tutuyor ve ikisi zaman zaman bu dosyaya bakarak haritadaki bilgilerle dosyadakileri karşılaştırıyorlardı. Dipnot Mezmurlar. Kutsal kitabın eski ahit kısmında bulunan, çoğunluğu Davud tarafından yazılmış olmasına rağmen aralarında diğer Musevilerin bestelediği ilahilerin de yer aldığı kitaba verilen isim. En nihayetinde Leclerc Avery'ye döndü ve ''Şimdi John'' diye lafa girdi, onun konuşmaya devam etmesini beklediler. Avery öfkesinin yavaş yavaş söndüğünü hissediyordu. Bu öfkeye tutunmak istiyordu ama öfke bir şekilde zayıflıyordu. ''Karımı bu işe nasıl karıştırırsınız?'' diye haykırmak istiyordu. Kontrolünü kaybetmek istiyordu ama yapamıyordu. Gözleri haritaya odaklanmıştı. ''Ne diyordun?'' ''Polis Sarah'ı ziyaret etmiş. Onu gecenin bir yarısında uyandırmışlar. Annesi de oradaymış. Havaalanındaki cenaze yani Taylor'ın cenazesi hakkında sorular sormuşlar. Pasaportun geçersiz çıktığını biliyorlarmış ve onun da işin içinde olduğunu zannetmişler, uykusundan kaldırmışlar diye aynı sözleri tekrarladı zayıf bir sesle. Konu hakkında her şeyi biliyoruz, gerekli her şey yapıldı. Sana söyleyecektim ama fırsat vermedin, cenaze kaldırıldı. Bu işe Sarah'ı karıştırmak yanlıştı. Haldane birden başını kaldırdı. Bunu söylerken neyi kastediyorsun? ''Bu tarz bir işi yapacak yeterlilikte değiliz.'' Kulağı oldukça küstahça geliyordu. ''Bu görevi biz yapmamalıyız, Circus'a devretmeliyiz. Smiley'e veya onun gibi birine, bu işin adamı onlar, biz değiliz.'' Mücadelesine devam etti. ''O rapora bile inanmıyorum, doğruluğuna inanmıyorum. Sığınmacı adamın kaçmadığı ve her şeyi Gordon'un ayarladığı anlaşılsa inanın hiç şaşırmam. Taylor'ın da öldürüldüğüne inanmıyorum.'' ''Bitti mi?'' dedi Haldane. Çok kızgındı. ''Bu benim devam etmek istediğim bir görev değil. Yani bu operasyon. Doğru değil bu yaptığımız.'' Haritaya ve Haldane'e bakıp aptalca gülümsedi. ''Siz burada yaşayanların peşinde koştururken ben bir ölünün peşindeydim. Burada durup hayaller ülkesinde yaşamak kolay. Ama orada insanlar var, gerçek insanlar.'' Leclerc hafifçe Haldane'in koluna dokundu. Sanki ona bu işi kendisinin halledeceğini söylemek istiyordu. Rahatsız olmuşa da benzemiyordu. Hatta önceden teşhisini koyduğu rahatsızlığın semptomlarının ortaya çıkmasından dolayı memnun kaldığı bile söylenebilirdi. ''Odana git John, aşırı gerilim buna sebep oluyor.'' ''Peki ben Sarah'a ne diyeceğim?'' umutsuz bir ses tonuyla sormuştu. ''Ona artık rahatsız edilmeyeceğini söyle, bunun bir hata olduğunu, ne istersen onu söyle. Bir şeyler ye ve bir saat sonra geri gel. Hava yollarının yemekleri işe yaramaz. Sonra senden hikayenin geri kalanını dinleriz.'' Leclerc gülümsüyordu bu tebessüm fotoğraflarda, ölen pilotların arasında dururken yüzüne yerleştirdiği o etkileyici ve tatlı tebessümün aynısıydı. Avery kapıya yaklaştığında ismini yavaşça şefkatli bir sesle söylendiğini duyunca durdu ve arkasına baktı. Leclerc bir elini masadan kaldırarak yarım bir daire çizer gibi yaptı ve içinde bulundukları odayı gösterdi. ''Sana bir şey söyleyeceğim John. Savaş sırasında Baker Street'teydik. Bir bodrum katında çalışıyorduk ve bakanlık orayı acil durumlarda kullanılacak bir operasyon merkezi gibi düzenlemişti. Adrian ve ben orada çok zaman geçirdik, çok.'' Haldane'e bir bakış attı. ''Bombalar düştüğünde yağ lambasının nasıl sallandığını hatırlıyor musun? Sadece elimizdeki tek bir malumata, daha fazla değil, tek bir malumata dayanarak işe giriştiğimiz durumlar oldu. Bir tek bilgi kırıntısına dayanıp kendimizi riske attık. büyük ihtimalle geri dönmeyeceklerini bile bile bir veya gerekirse daha fazla sayıda adam gönderirdik. Gittikleri yerde belki de hiçbir şey bulamayacaklarını bile bile söylentilerin, tahminlerin ve ön sezilerin peşinden giderdik. İstihbaratın nelerden ibaret olduğunu unutmak kolaydır. Şans ve spekülasyon. Bazen başına talih kuşu konar, bazen büyük kazanç elde edersin, bazen de tökezler düşersin. Belki engel çok büyük olduğundan, belki de aslında ortada bir engel bulunmadığından. Bilgiler bazen Flensburg'daki bir köylüden gelir, bazen de King's College'ın dekanından. Ama her nereden gelirse gelsin, sende göz ardı edemeyeceğin bir acaba hissi yaratır. Talimatları alırsın, bir adam bulursun ve onu düşman sathına sokarsın. Biz de öyle yaptık ve birçoğu geri dönmedi. Şüphe ettiğimiz şeyleri çözmek için gittiler, anlıyor musun? Onları gönderdik çünkü işin içeriğini bilmiyorduk. Hepimizin böyle anları oldu John. Her zaman kolay olduğunu zannetme. Onu anladığını belirten bir şekilde gülümsedi. Bizim de senin gibi tereddütlere düştüğümüz zamanlar oldu. Bunların üstesinden gelmek zorunda kaldık. Buna ikinci yemin derdik. Samimi bir tavırla masanın üzerine doğru eğildi. İkinci yemin diye tekrarladı. Şimdi John, bombalar düşene, insanlar sokaklarda ölene kadar beklemek istiyorsan... Birden inandığı şeyi açıklayan bir adamın tavrıyla ciddileşti. Biliyorum, özellikle barış zamanlarında bu gerçekten zor bir iştir. Cesaret gerektirir, farklı türde bir cesaret. Avery başını eğdi, özür dilerim dedi. Haldane'in bakışlarında hoşnutsuzluk vardı. Müdürün demek istediği şey dedi ters bir sesle, şubede kalıp işini yapmak istiyorsan yap. Duygularına göre hareket edeceksen de başka bir yere git ve esenlik içinde istediğin gibi davran. Senin gibilere katlanamayacak kadar yaşlandık biz. Avery, Sarah'ın sesini hala duyabiliyor ve yağmur altında ıslanan o küçük evlerin görüntüsünü hayalinde canlandırabiliyordu. Bir an şubesiz bir hayatın nasıl olacağını düşündü. Çok küçük beklentilerle onların arasına katılmış ve onlar da kendisinin sahip olduğu en küçük şeylere bile el koymuşlardı. Yani sözün kısası, her zamanki gibi vazgeçmek için çok geçti. İçinde her zaman umut ışığı taşıyan rahipler gibi taşıdığı bu minik kalbin artık içinde her ne varsa bir gün gelip de geri adım atması karşılığında emniyet altına alındığını düşünmüştü. Ama şu an itibarıyla bu olasılık da elinden kayıp gitmişti. Leclerc'e ve de sonra Haldane'e baktı. İkisi de onun mesai arkadaşlarıydı. Onlar sessizliğin esirleriydi. Senenin dört mevsiminde de çorak toprağı işlemeye çalışan, inancın ve güvenin kök salamadığı bir çölün ortasında durdukları için birbirlerine yabancı olsalar da birbirlerine tutunmaya ihtiyaç duyan insanlardı. ''Ne dediğimi duydun mu?'' dedi Haldane. ''Avery, affedersiniz.'' diye mırıldandı. ''Sen harpte aramızda değildin John.'' dedi Leclerc nazik bir ifadeyle. ''Bu gibi şeylerin insana nasıl tesir ettiğini anlamıyorsun. Gerçek vazife nedir anlamıyorsun.'' ''Biliyorum.'' dedi Avery. ''Özür dilerim. Bir saatliğine arabayı ödünç alabilir miyim? Sarah'a bir şey ulaştırmam lazım. Sorun olur mu?'' ''Elbette alabilirsin.'' Anthony'nin hediyesini unuttuğunu fark etti. Kusura bakmayın diye tekrarladı yine. Aklıma gelmişken, Leclerc masanın çekmecesini açtı ve bir zarf çıkardı. Zarfı kibarca Avery'e uzattı. Bu senin giriş kartın. Bakanlık tarafından özel olarak hazırlandı. Kendini tanıtman için. Üzerinde adın yazıyor. Önümüzdeki haftalarda buna ihtiyaç duyacaksın. Teşekkürler. Aç dedi Leclerc. Telefonla kaplanmış kalın yeşil bir karton parçasıydı. Renk aşağı kısma doğru yaldızlı, en altta da daha koyu gözüküyordu. Adı kartın üzerine elektrikli daktilo ile yazılmıştı. Mr. John Avery. Kartın üzerindeki yazıda kart hamilinin bakanlık namına tahkikat yapmaya yetkili olduğu yazıyordu. Kırmızı mürekkeple atılmış bir imza vardı. Teşekkürler. ''Bununla emniyette olacaksın.'' dedi Leclerc. ''Bakan imzaladı. Biliyorsun, kırmızı mürekkeple imza atar. Gelenek böyledir.'' Avery odasına geri döndü. Bazen boş bir vadinin karşısında durup manzarayı inceleyen bir adam gibi kendi kendini incelerdi. Bu sefer de bu inceleme onu tıpkı umutsuzluğun insanı tükenişe sevk ettiği gibi olaylara dahil olmaya sevk etti. Kendini yükseklerde hissetse de zaman zaman zavallı vücuduna gelen darbeleri duyumsamak ve böylelikle var olduğunu ispatlamak isteyen, bunun içinde düşmanın üzerine koşan, baş eğişinin arkasında gerçek amaçlara ulaşma arzusunun yattığına insanları inandırmaya çalışan ve belki de Leclerc'in daha önceden de ima ettiği gibi Tanrı'yı bulabilmek için düşünmeyi bırakan biri haline geliyordu. Bölüm 3. Lizer'ın yolculuğu. Bu yaşlı, soğuk ve yorgun dünyadan uzaklaşıp arınacağımız o denize girmenin vaktidir artık. Rupert Brooke, 1914. Hazırlık, 10. kısım. Humber Haldane'i garajın önüne bıraktı. Beklemene gerek yok Mr. Leclerc'i bakanlığa götürmen lazım. Gönülsüz bir şekilde asfalt yolda ilerlemeye başladı ve sarı renkli benzin pompalarıyla rüzgardan takırdayan ilan panolarının yanından geçti. Akşam olmuştu, yağmur yağacak gibiydi. Garaj küçüktü ama çok düzenliydi. Bir tarafta teşhir salonu, diğer tarafta atölyeler ve ortada da birinin yaşadığı belli olan kapalı bölme vardı. İsveç'e özgü bir ahşap işçiliği ve planlama uygulanmıştı. Kapalı bölmenin üzerinde bulunan ışıklar kalp şeklinde biçimlendirilmişti ve renkleri sürekli değişiyordu. Torna sesi olduğu anlaşılan metalik bir ses geldi. Haldane ofise adım attı, boştu. Burnuna kauçuk kokusu doldu. Zili çaldı ve aniden kötü bir öksürük krizine yakalandı. Bazen öksürürken göğsünü tutardı ve yüzüne acı çekmeye alışkın bir adamın teslimiyetçi ifadesi yerleşirdi. Duvarda şov kızlarının resimlerinden oluşan bir takvim asılıydı ve takvimin yanında amatör bir reklam gibi el yazısıyla yazılmış küçük bir not vardı. Aziz Christopher ve melekleri, bizi yol kazalarından koruyun. F.L. Penceredeki kafesin içinde duran muhabbet kuşu korkmuş bir şekilde kanat çırpıyordu. Yağmurun ilk damlaları pencerenin camlarına vurdu. 18 yaşlarında parmakları motor yağından kararmış bir delikanlı içeri girdi. Üzerindeki tulumun göğüs cebine kırmızı bir kalp işlenmiş ve kalbin üzerine de bir taç kondurulmuştu. "İyi akşamlar," dedi Haldane. "Kusuruma bakmayın, eski bir ahbabı arıyorum da, bir arkadaşı. Birbirimizi uzun süredir tanırız. Adı Mr. Lizer, Fred Lizer. Acaba onun nerede olduğunu..." "Onu çağırayım," dedi delikanlı ve gözden kayboldu. Haldane sabırla takvimleri inceledi. Acaba bunları asan oğlu mu, yoksa Lizer'ın kendisi mi diye merak ederek bekledi. Bir süre sonra kapı açıldı. Lizer karşısındaydı. Haldane onu fotoğrafından tanımıştı. Pek değişmemişti. Geçen 20 yıl yüzünde öyle derin izler bırakmamış, sadece göz çevresinde ufak çizgiler oluşturmuş, ağzının kenarlarına da disiplinli biri olduğunu gösteren hafif kırışıklıklar yerleştirmişti. Üzerine vuran ışık kuvvetliydi ve yüzüne gölge düşürmüyordu. Bu yüzden ilk bakışta fark edilen şey yalnızlıktı. Cildi solgundu. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu Lizer. Dikkat kesilmiş gibiydi. "Selam, beni hatırlayıp hatırlamadığını merak ediyorum." Lizer sanki kendisinden bir fiyat söylemesi istenmiş gibi boş ama ihtiyatlı bir bakışla baktı. "Beni tanıdığınızdan emin misiniz?" "Evet, öyleyse çok uzun zaman geçmiş olmalı. Ben kolay kolay tanıdığım yüzleri unutmam." "20 yıl, Haldane özür diler gibi bir tavırla öksürdü. "O zaman savaş yıllarında, öyle mi?" Kısa bir adamdı. Son derece düzgün atları vardı. Yapı olarak Leclerc'e benzemiyordu. Herhalde bir zamanlar garsonluk yapmıştı. Manşetleri biraz yukarı kıvrılmıştı ve kollarının alt kısımları oldukça kıllıydı. Gömleği beyaz ve pahalı bir gömlekti. Gömleğin cep kısmına harflerden oluşan bir desen işlenmişti. Giysilerine epey para harcayan biri gibi görünüyordu. Altın bir yüzük takmıştı ve saatinin kordonu da altındandı. Görünüşüne çok dikkat etmişti. Haldane teninden gelen losyon kokusunu alabiliyordu. Uzun kahverengi saçları gürdü ve alnının üzerindeki hat dümdüzdü. Yanlarda hafifçe kabarık duran saçlarını arkaya doğru taramıştı. Ayırma çizgisi yoktu. Ortaya çıkan sonuç tamamen Slav ırkını yansıtıyordu. Son derece dik dursa da kalçalarının ve omuzlarının duruşunda denizle haşır neşir olduğunu gösteren bir tavır, bir serbestlik vardı. İşte bu noktada Leclerc'den tamamıyla ayrılıyordu. Onun aksine pratik birinin görüntüsünü sergiliyordu. Ev işlerini yapabilir, soğuk bir günde arabayı çalıştırabilirdi. Masum biri gibi de duruyordu. Ama seyahati sevdiği belliydi. Ayrıca ekose kravat takmıştı. ''Beni hatırlayacağınızdan eminim.'' Haldane iddiasını devam ettiriyordu. Lizer onun yer yer kızarmış zayıf yanaklarına, huzursuz ve eğik duran vücuduna ve heyecan içindeymiş gibi hareket eden ellerine baktı ve sanki bir arkadaştan geri kalan bazı parçaları tanımış gibi acıyan bir bakış yerleşti yüzüne. ''Siz yüzbaşı Hawkins olamazsınız, öyle değil mi?'' ''Doğru tahmin.'' ''Yüce Tanrım'' dedi Lizer hiç kıpırdamadan. ''Siz beni soruşturan kişisiniz.'' ''Biz sizin tecrübenize sahip birini arıyoruz, sizin gibi birini.'' ''Peki ondan ne yapmasını isteyeceksiniz bayım?'' Hala hareket etmemişti. Ne düşündüğünü tahmin etmek çok zordu. Gözleri Haldane'in üzerine sabitlenmişti. ''Bir işi yapmasını isteyeceğiz, tek bir iş.'' Lizer gülümsedi, sanki her şeyi anlamış gibiydi. Başıyla pencereyi işaret etti. ''Orada mı?'' Yağmurun ötesinde bir yerleri kastettiği açıktı. ''Evet.'' ''Peki ya dönüş?'' ''Her zamanki kurallar uygulanacak. Sahadaki adamın kabiliyetine bağlı savaş kuralları geçerli.'' Ellerini cebine soktu ve sigarayla kibrit çıkardı. Muhabbet kuşu şakıyordu. ''Savaş kuralları, içer misiniz?'' Kendine bir sigara yaktı. Sanki orada kuvvetli bir rüzgar esiyormuş gibi alevin etrafını elleriyle kapattı. Kibriti de biri toplasın der gibi yere attı. ''Yüce Tanrım'' diye tekrarladı. ''20 sene. O günlerde çocuktum, daha çocuktum.'' ''Teklifi geri çevirmeyeceğine inanıyorum. Gidip bir şeyler içelim mi?'' dedi Haldane. Lizer'a bir kart uzattı. Yeni basılmış bir karttı. ''Müfettiş A. Hawkins.'' Alt kısmında bir telefon numarası yazılmıştı. Lizer kartı okudu ve omuzlarını silkti. ''Bence hava hoş.'' dedi ve ceketini almaya gitti. Yine gülümsedi ama bu sefer gülüşü güvensizdi. ''Gerçi vaktinizi boşa harcıyorsunuz müfettiş.'' ''Belki tanıdığım birileri vardır. Bu işi yapabilecek savaşta tanıdığım birileri.'' ''Öyle çok insan tanımam ben.'' diye cevap verdi Lizer. Ceketini tahta askıdan aldı ve üzerine de koyu mavi naylondan bir yağmurluk geçirdi. Haldane'in önüne geçerek resmiyete önem verdiğini göstermek ister gibi kapıyı dikkatle açtı. Saçları yağmurluğun üzerine bir kuşun kanatları gibi muntazam bir şekilde yayılmıştı. Yolun diğer tarafında bir bar vardı. Üst geçitten geçerek bara ulaştılar. İşten çıkış saati olduğu için yoğunlaşan trafiğin sesi gök gürültüsü gibi geliyor, soğuk ve güçlü yağmur damlaları da bu gürültüye eşlik ediyordu. Geçen arabalar yüzünden köprü titriyordu. Tudor stilindeki bar pirinç at figürleriyle süslenmiş, gemi zili ise iyice cilalanmıştı. Lizer bir White Lady sipariş etti. Dediğine göre başka şey içmiyordu. ''Tek bir içkiye talim edin kumandan, benim tavsiyem bu. Öyle çok daha iyi hissedersiniz şerefe.'' ''Adamımız hileleri bilen birileri olmalı.'' diye konuşmaya kaldığı yerden devam etti Haldane. Ateşin yanındaki köşeye oturmuşlardı. Ticari konular hakkında konuşuyor gibiydiler. Bu çok önemli bir iş. ''Savaştakinden daha çok para öderler.'' hafifçe gülümsedi. ''Ama para her şey değildir, değil mi?'' İngilizlerin ürettiği baş belası bir deyimdi bu. ''Seni hatırladılar. Tanıyor olsam bile adlarını unuttuğum bir sürü kişi.'' İnce dudaklarına hiç de inandırıcı olmayan samimi bir gülüş yerleştirdi. ''Yalan söylemeyeli yıllar olmuştu.'' ''Arkanda iyi bir intiba bırakmışsın Fred. Senin kadar iyisine pek rastlanmadı. 20 yıldan sonra bile.'' ''Yani beni hatırlıyorlar mı eski ahbaplar?'' Buna sevinmiş gibiydi ve sanki bunu hak etmiyormuş gibi utangaç bir tavır takındı. ''O zamanlar sadece çocuktum.'' diye tekrar etti. ''Kim var eskilerden? Kim kaldı?'' Haldane ona bakarak ''Seni uyardım, biz eski kuralları uyguluyoruz Fred. Bilmesi gereken prensibi var, hiçbir şey değişmedi. Bu kural çok katı bir kuraldı.'' Ola tanrım dedi Liza, hiçbir şey değişmemiş, her zamanki gibi büyük bir iş yani. Peki ya ekip? O da daha büyük. Haldane bir White Lady daha sipariş etti. Siyasetle ilgilenir misin? Kuralları bilirsin dedi. İngiltere'deki kuralları en azından. Kendisinin de bu işlerde en az Haldane kadar iyi olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Demek istediğim diye devam etti Haldane. Genel anlamda ilgilenir misin? Yine çok kötü bir öksürük krizi gelmişti. Sonuçta senin ülkenin yönetimini de ele geçirdiler, öyle değil mi? Lizer hiçbir şey demedi. Mesela Küba hakkında ne düşünüyorsun? Haldane sigara içmiyordu ama bara gelirken yanında Lizer'ın sevdiği sigaralardan getirmeyi ihmal etmemişti. Zayıf ve yaşlı parmaklarıyla sigaranın ambalajını açtı ve alması için masanın üzerine bıraktı. Herhangi bir cevap beklemeden de sözlerine devam etti. Küba meselesinde önemli olan nokta şu, Amerikalılar gereken her türlü bilgiye sahiplerdi. Yani ana etken enformasyondu, bu sayede harekete geçebildiler. Elbette uçuşları gerçekleştiren kendileriydi, bu da kolay iş değildir. Yine küçük bir kahkaha attı, ama o malumat olmasa ne yaparlardı Tanrı bilir. Evet doğru. Bir kukla gibi başını salladı, Haldane aldırmadı. Çıkmazda kalırlardı. Haldane fikrini belirttikten sonra viskisinden bir yudum aldı. Aklıma gelmişken evli misin? Lizer sırıttı, bir elini kaldırıp düz tutarak sanki uçakların hareketlerini gösteriyormuş gibi hızla bir sağa bir sola yatırdı. Sayılır dedi. Ekose kravatı altın bir kravat iğnesiyle gömleğine tutturulmuştu ve iğnenin üzerinde at kafasının üzerinde duran binici kırbacı resmedilmişti. Peki ya sen kumandan? Haldane başını salladı. Hayır. Lizer dikkatle ona bakıyordu. Hayır değilim. Haldane sözü yine devraldı. Çok ciddi hataların yapıldığı durumlar oldu. Bu da ya ellerindeki malumatın doğru olmamasından ya da yeterli miktarda elde edilememesinden kaynaklandı. Demek istediğim, her yerde sürekli birilerini bulundurabilmek bizim için de mümkün değil. Hayır tabii ki dedi Lizer kibarca. Bar giderek kalabalıklaşıyordu. Konuşabileceğimiz başka bir yer var mıdır acaba dedi. Bir şeyler yer, eski dostlar hakkında konuşuruz. Farklı bir planın yoksa tabii. Alt sınıftan insanlar erken yemek yerlerdi. Lizer saatine baktı. Saat 8'e kadar boşum dedi. Bu öksürüğün icabına bakmalısınız bayım. Bu tarz öksürükler tehlikeli olabilir. Saati altındı ve siyah kadranın üzerinde ayın evrelerini gösteren bir bölüm vardı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 136.